Ayrım 8. Sonsuz Düzen. Isabel Allende. Sayfa 102. Notları düzelmiş, yeni arkadaşlar edinmişti. Okulun gazetesi için çalışmalara katılıyordu. Çok geçmeden kendini ateşli makaleler yazar ve çeşitli amaçlar için yapılan öğrenci mitinglerinde başı çeker bulmuştu. Bunlardan spor yapma saatleri gibi bazıları bürokratikti, bazıları da ilkelerle ilgiliydi. Zencilerle, Latinlere karşı ırk ayrımı gibi. Az çok kaygılanan Nora, babana çekmişsin diye hayıflanıyordu çünkü onu vaiz olmuş görmek istemiyordu. Olga tarafından yatıştırıldıktan sonra okuma zevkini edinebilmişti. Serbest kalan her anından yararlanarak belediye kitaplığına gidiyordu. Burada ihtiyar bir asansörcü olan Cyrus'la dostluk kurmuştu. Adam bir eliyle asansörün kontrol düğmelerini işletirken öteki elinde bir kitap tutuyordu. Öylesine dalıyordu ki asansör zıvanadan çıkmış bir makine gibi canının istediğince çalışıyordu. Gözlerini sadece Gregory geldiğinde kaldırıyordu. O zaman zayıf peygamber yüzü bir an için aydınlanıyor ve hafif bir gülümseme ağzının sert çizgisini değiştiriyordu. Ama bu hareketini tamamen bastırarak onları sadece belirli bir entelektüel yakınlığın birleştirdiğini açıkça belirtmek üzere bir mırıltıyla selamlıyordu onu. Çocuk genellikle öğleden sonra okul çıkışında geliyor ve sadece yarım saat kalıyordu çünkü çalışmak zorundaydı. İhtiyar adam erkenden onu beklemeye koyuluyor, gelmesi yaklaştıkça saate baktığını fark ederek şaşırıyordu. Her zaman gereksiz sevgileri bastırmaya dikkat ederdi ama gelmeyecek olursa sanki güneş doğmamış gibi oluyordu. İyi dost olmuşlardı. Cumartesi günlerini onunla birlikte geçirmek Reese'in hoşuna gidiyordu. Oturduğu berbat pansiyon odasında ziyaret ediyordu onu. Bazen de dolaşmaya ya da sinemaya gidiyorlardı. Akşam olurken Carmen'le birlikte dans salonlarına gitmek üzere vedalaşıyordu. Bir süre sonra Cyrus, felsefe üzerinde tartışmak ve birlikte piknik yapmak bahanesiyle ona parkta randevu verdi. Elinde kenarından bir ekmekle bir şişenin boynu görünen sepetiyle bekliyordu onu. Kolundan tutup kendilerini hiç kimsenin duyamayacağı tenha bir yere götürdü ve orada ona bir ölüm kalım sırrını açıklamaya hazır olduğunu fısıltıyla söyledi. Kendisine asla ihanet etmeyeceğine yemin ettirdikten sonra vakur bir tavırla Komünist Parti'ye üye olduğunu itiraf etti. Liberal görüşlere karşı çıkınca bir büyücü avı döneminin tam ortasında olmalarına rağmen çocuğun böyle bir itirafın anlamı hakkında kesin bir fikri yoktu. Ama bunun zührevi hastalıklar gibi bulaşıcı ve kötü şöhretli bir şey olması gerektiğini tahmin etti. Manzarayı büsbütün karartmaktan başka bir işe yaramayan bir takım araştırmalar yaptı. Annesi ona Rusya ve bir kışlık sarayda katledilen bir kral ailesi hakkında belirsiz bir yanıt verebildi. Bunlar öyle uzaktaydı ki kendi bulunduğu zaman ve mekanla aralarında bir ilişki kurmak olanaksız geldi ona. Morales'lerin evinde ondan söz ettiğinde Inmaculada korkuyla istavroz çıkardı. Pedro onu evinde terbiyesizlik etmekten men etti ve üstüne vazife olmayan işlere karışma aptallığına karşı onu uyardı. Tüyler ürpertici şeylere karşı eğilimli, yıllar geçtikçe artan Pederlara Guibel, siyaset kötü bir alışkanlıktır, dürüst ve çalışkan insanların ona hiçbir şekilde gereksinimleri yoktur diye yargısını belirtti. Komünistleri İsa karşıtı ve Birleşik Devletler'in can düşmanı olmakla suçladı, onlardan biriyle konuşmanın Hristiyan kültürüne ve vatana otomatik olarak ihanet demek olacağını, çünkü her söylenenin şeytani amaçlar için derhal Moskova'ya iletildiğini ileri sürdü. Dikkat et, başın yetkililerle derde girebilir ve sonunda kendini elektrikli sandalyede bulabilirsin. Bunu da hak etmiş olursun. Aptallığın yüzünden kızıllar ateisttir, bolşeviktir, kötü insanlardır. Bu ülkede işleri yok. O kadar beğeniyorlarsa kalkıp Rusya'ya gitsinler, diye sözünü tamamladı. Masaya indirdiği yumruğuyla konyaklı kahve fincanını zıplatarak. Gregory, Cyrus'ın ona sırrını anlatmakla dostluğunu en iyi biçimde kanıtladığını anlamış, bunun karşılığı olarak yeni başladıkları entelektüel yolda onu düş kırıklığına uğratmamaya hazırlanmıştı. Adam, onun içinde bazı yazarlara karşı bir tutkunun tohumlarını atmıştı. Gregory ne zaman ona bir soru yöneltse, araştırmayı kendi yapsın diye yolluyordu onu kitaplığa. Böylece ansiklopedileri, sözlükleri ve öteki kaynakları kullanmayı öğrenmişti. Hiçbirinden bir şey çıkaramazsan eski gazeteleri gözden geçir diye öğüt verdi ona. Gözlerinin önünde geniş bir ufuk açılmıştı. İlk kez mahalleden kurtulmak mümkünmüş gibi görünüyordu ona. Ömrü boyunca orada gömülü kalmaya mahkum değildi. Dünya çok büyüktü. İçinde bir merak ve eskiden sinemada görmekle yetindiği serüvenleri yaşama isteği uyanmıştı. Okuldan ve işten arta kalan zamanlarda asansörle durmadan çıkıp inerek saatlerce hocasının yanında kalıyordu. Sonunda mide bulantısına yenik düşüyor, temiz hava almak için sendeleyerek dışarı çıkıyordu. Akşam yemeklerini Morales'lerde yiyor ve gelmişken Carmen'in ev ödevlerine yardım ediyordu. Çünkü kız kötü bir öğrenciydi. Sonra Olga'ya gidiyor, Judy ve annesi uyuduktan sonra eve dönüyordu. Ara sıra hafta sonlarında okudukları üzerinde yorum yapmak için Nora'nın arkadaşlığını aradığı oluyordu ama ilişkileri günden güne soğumaktaydı. Ona opera konularını anlattığı ve yıldızlı gecelerde gök kubbenin gizemlerini açımladığı, kamyonda geçirdikleri o kalender zamanlardaki sohbetlerin tadını bir daha asla bulamamışlardı. Ablasıyla da ortak pek az şeyleri vardı. Onun değişmez düşmanca davranışını anlamamak için aptal olması gerekirdi. O yıllarda oturdukları kulübe yeniden kötülemişti. Tahtalar gıcırdıyor, dam akıyordu. Ama kentin o yöne doğru ilerlemesiyle toprak değer kazanmıştı. Pedro Morales, Reeves'lerin orayı satıp küçük bir apartman dairesine yerleşmelerini önermişti. Giderleri daha az, bakımı daha kolay olurdu ama Nora taşınırken kocasının yolu kaybetmesinden korkuyordu. Ölülerin sabit bir rüyaya ihtiyaçları vardır. Durmadan oradan oraya taşınamazlar. Evlerinde bir ölüme ve bir doğuma ihtiyaçları vardır. Günün birinde burada benim torunlarım doğacak, diyordu. Edepsiz aşıkların o harikulade içi dışlılığını paylaştığı Olga'nın dışında Gregory'ye en yakın kişi Carmen Morales'ti. Olga bir kez onun içgüdülerini yatıştırdıktan sonra artık kız arkadaşının bedenindeki girinti çıkıntıları herhangi bir rahatsızlığa kapılmadan seyredebiliyordu. Carmen için kendi mahallesindeki kocaları tarafından hor görülen, çocukları tarafından da canları çıkarılan, yoksul mu yoksul kadınlarınkinden daha iyi bir yazgı arzu ediyordu. Biraz yardımla okulu bitirip bir meslek eğitimi görebileceğini düşünüyordu. Onu kitap okumaya başlatmıştı. Ama Carmen kitaplıkta sıkılıyor, ders çalışmaktan nefret ediyor, gazete haberlerine hiç ilgi göstermiyordu. "Yarım sayfadan fazla okursan başım ağrıyor, sen oku da bana anlat, daha iyi," diye mazeret ileri sürüyordu. Onu bir kitaplı duvar arasına sıkıştırdığında. "Memeleri büyük de ondan. Göğüs büyüdükçe beyin küçülür. Bu bir doğa yasasıdır. Bu yüzden zavallı kadınlar böyledirler," diye Cyrus Gregory'ye açıkladı. "O ihtiyar sersemin biri," diye patladı Carmen. Bunu öğrendiği zaman o günden sonra da sırf ona nispet olsun diye içleri pamuk dolgulu sütyenler kullanmaya başladı. Bunun öyle görkemli sonuçları olmuştu ki komşulardan hiçbiri Morales'lerin en küçüğü ne de güzel gelişti diye yorumda bulunmaktan kendini alamadı. Sadece göğüsleri dikkati çekmekle kalmamış, işgüzar fare görünümünü de geride bırakarak çevresinde taliplerin dört döndükleri ateş gibi bir genç kız olma yoluna girmişti ama hiçbiri o hassas namus sınırını aşmaya cesaret edemiyordu. Çünkü öte yanda Pedro Morales'le dört oğlu vardı. Hepsi de iri yarı, kararlı ve kıskançtılar. Görünürde kendi yaşındaki öteki kızlardan pek farklı değildi. Partilerden hoşlanıyor, bir anı defterine romantik düşünceler yazıp şiirler kopya ediyor, sinema artistlerine aşık oluyor ve eline geçirebildiği her çocuğa cilve yapıyordu. Tabii hep ailesinin ve gezgin şövalye rolünü takınan Gregory'nin gözetiminden kaçınabildiği sürece. Yine de öteki genç kızlardan farklı olarak daha sonra kendisini sıradan bir hayattan kurtaracak olan deli dolu bir hayal gücüne sahipti. Bir perşembe günü okuldan çıktıklarında Gregory ile Carmen sokakta kendilerini Martinez ile onun çetesinden üç kişinin karşısında buldular. Binadan boşalmakta olan gençler bir an için duraklamışlar, sonra da onlarla karşılaşmaktan kaçınmak için yollarını değiştirmişlerdi. Kendilerine meydan okuduklarını sanmasınlar diye. Ama Martinez bir önceki cumartesi günü kızı bir dans salonunda görmüştü ve güçlü olduğunu bilmenin verdiği kibirle onu bekliyordu orada. Kız birden durdu. Çevresindeki öteki öğrenciler de aynı şeyi yaptılar. Havadaki tehdit kokusunu sezinlemişler, bir tepki göstermeye cesaret edemiyorlardı. Martinez yaşına göre çok büyümüştü. Jean Premier bıyığıyla kaba saba dev gibi bir şey olmuştu. Orasında burasında dövmeler görünüyordu, züppeler gibi giyinmişti. Saçı briyantinle iki kabarık buble biçiminde taranmıştı. Pantolonunun belinde pililer, ayakkabılarının burnunda metal perçinler vardı. Deri ceket, mor gömlek giymişti. "Hadi güzel kız, bana bir öpücük ver." Birkaç adım atarak Carmen'i çenesinden tuttu. Kız sert bir el hareketiyle onu itti. Ötekinin gözleri büzülüp iki çizgi halini almıştı. Gregory kız arkadaşının kolundan tutarak onu çevrelerini saran bu itlerin arasından çıkarmaya çalıştı ama çete yolu kesmişti ve yardım edecek kimse yoktu. Sokakta korkunç bir boşluk olmuştu. Öteki çocuklar geniş bir yarım daire biçiminde belirli bir uzaklığa çekilmişler. Orta yerde sadece kendileriyle saldırganlar kalmıştı. "Seni tanıyorum orospu çocuğu," diye alay etti Martinez. Gregory'yi hafifçe iterek, sonra da yandaşlarına hitap ederek ekledi. "Şu size anlattığım gringo ibnesi." Gregory, Carmen'i bırakmadan bir kaçma manevrası daha denedi ama Martinez meydan okuyan bir tavırla ilerledi. İşte o zaman onca korktuğu o anın geldiğini anladı. Hiçbir zaman peşini bırakmamış olan o tehditten kaçınmak artık olanaksızdı. Korkusunu bastırmaya çalışarak derin bir soluk aldı, kendini düşünmeye zorluyor, tek başına olduğunu hesaplıyordu. Çünkü arkadaşlarından hiçbir yardımına koşmayacaktı. Ötekiler 4 kişiydiler ve bıçakları ya da muştaları olduğu kesindi. Nefret karnının içinden gırtlağına doğru sıcak bir dalga halinde yükselmişti yeniden. Anılarının akın etmesiyle sersemlemiş, bir an için gözü kararıp zihni bulanarak karanlık bir bataklığa gömülmüştü. Carmen'in sesi onu yeniden sokağa döndürdü. ''Dokunma bana alçak!'' Ötekiler gülerlerken Martinez'in ellerinde karşı koyuyordu kendini. Gregory, Carmen'i bir yana iterek düşmanıyla karşı karşıya geldi. Birkaç santim farkla yüz yüze duruyorlardı. Yumrukları sıkılı, gözleri kinle dolu, soluyarak. ''İstediğin nedir İbne Gringo? Seni bir daha düzeyim mi istiyorsun, yoksa benimle dövüşmeyi mi yeğlersin?'' diye mırıldandı Martinez. Alçak ve yumuşak bir sesle sanki aşktan söz ediyormuş gibi. ''Sen git de ananı düz.'' ''Yanında 4 kabadayıyla tek kişiye karşı üstelik de silahsız. Kolay tabii.'' diye karşılık verdi Gregory. ''Ya, öyleyse çekilin arkadaşlar. Bu yalnız ikimiz arasında olacak.'' diye emretti Martinez adamlarına. ''Ben öyle palavradan dövüş istemem. Benim istediğim ölümüne bir düello.'' diye homurdandı Gregory dişlerinin arasından. ''Bu da ne bok demek oluyor?'' ''Ne duyduysan o demek oluyor, göçmen bozuntusu.'' Sokaktaki herkesin duyabilmesi için Gregory sesini yükseltti. 3 gün sonra kauçuk fabrikasının arkasında, akşam saat 7'de. Martinez bunun ne demek olduğunu pek anlamayarak çevresine bakındı. Adamları da aynı alaylı tavırla omuz silktiler. Bu arada meraklıların halkası birazcık küçülmüştü çünkü hiç kimse olanların tek kelimesini bile kaçırmak istemiyordu. ''Bıçak mı, sopa mı, zincir mi, tabanca mı?'' diye sordu Martinez inanılmaz bir tavırla. ''Tren!'' diye karşılık verdi Gregory. ''Ne bok var ki trende?'' ''Kimin götü sıkıyor göreceğiz.'' Ve Gregory, Carmen'in elinden tutarak bir torero'nun henüz haklayamadığı boğayı yalandan küçümsemesi gibi ona sırtını dönüp kalbinin gümbürtüsünü kimse duymasın diye hızlı hızlı yürüyerek sokak boyunca uzaklaştı. Birkaç yıldan beri trene karşı yaşıyordum. Önceleri kendimi öldürme niyetiyle, daha sonra da sadece yasamdan zevk almak için. Rüzgarı ayağa kaldırıp sessizliği bozarak, ipini koparmış bir canavar gibi günde 4 kez uğulduyarak geçiyordu tren. Onu hep aynı yerde beklerdim, bu düz ve çıplak arazide. Bazı mevsimlerde hurda demir ve çöp birikir, bazı mevsimlerde orayı temizlediklerinde ise çocuklar top oynamaya giderlerdi. Önce uzaklardan düdük sesi ve makinelerin mırıltısı gelirdi kulağıma. Sonra kendi görünürdü, demir ve gürültüden oluşan korkunç bir yılan azmanı gibi. Benim ona meydan okumam, lokomotifin önünden rayları geçmek için tam zamanını hesaplamak, son ana kadar beklemek, neredeyse üstüme çıkarken deli gibi koşup bir sıçrayışta öbür yana geçmekten ibaretti. Hayatım en küçük bir yanılgıya, en hafif bir duraksamaya, raylarda bir tökezlemeye, bacaklarımın çabukluğuna ve soğukkanlı olmama bağlıydı. Birbirinden farklı trenleri makinelerin gürültüsünden ayırt edebiliyor, sabahleyin ilk trenin içlerinde en yavaşı, 7.15'tekinin ise en hızlısı olduğunu biliyordum. Kendimden oldukça emindim ama nicedir trenle boğa güreşi yapmamış olduğumdan, daha sonraki günlerde sonuçlara saat tutabilmeleri için yanıma Carmen'le Juan Jose'yi de alarak geçen her trenle prova yapmaya gittim. Ne yaptığımı ilk kez gördüklerinde kronometre düştü ellerinden ve Carmen deli gibi bağırmaya başladı. Neyse ki tren geçip gidene kadar duymadım onu. Yoksa mutlaka şaşırırdım ve şimdi bu öyküyü anlatıyor olamazdım. Yarış için rayların iyice göründüğü en uygun yeri seçtik. Taşları temizleyip yere bir çizgi çizerek uzaklığı belirledik ve her denemede daha fazlasına olanak kalmayana kadar azalttık. Tren artık sırtımı sıyırıp geçiyordu. Akşam daha zordu çünkü o saatte hava neredeyse kararmış oluyordu ve lokomotifin ışıkları gözleri kamaştırıyordu. Öyle tahmin ediyorum ki Martinez de kendisini kimsenin göremeyeceği başka bir yerde antrenman yapmış ve ölçü tanımaz gururu kırılmaktan kurtulmuştur. Çünkü arkadaşlarının önünde düello için en ufak bir kaygı gösteremezdi. Sırf maç oluğundan tehlikeyi kesinlikle önemsemiyormuş gibi görünmek zorundaydı. Ben de avantaj sağlamak için buna güveniyordum çünkü mahallenin jungle'ı içerisinde geçirdiğim yıllarda korkuyu alçak gönüllülükle kabul etmeyi, bazen bana arka arkaya günlerce azap çektiren midemdeki o yangını kabullenmeyi öğrenmiştim. Kararlaştırılan pazar günü haber okulda kulaktan kulağa yayılmıştı bile ve saat 6.30'da bir dizi otomobil, motosiklet ve bisiklet o çıplak arazide park etmişti. 50 kadar okul arkadaşım rayların yakınında yerlere oturarak gösterinin başlamasını bekliyorlardı. Kauçuk fabrikası kapalıydı ama havada hala mide bulandırıcı bir sıcak lastik kokusu dalgalanıyordu. Ortalıkta bir bayram havası esiyordu. Bazıları yanlarında yiyecek, birkaç tanesi de belli olmasın diye meyve suyu şişelerine doldurdukları viski ve cin getirmişlerdi. Pek çoğu fotoğraf makineleri taşıyorlardı. Carmen gürültü patırtıdan kaçınarak ötekilerden uzak durmuş, dua ediyordu. Bunu yapmayayım diye beni uyarmış, bir anda hayatını kaybetmektense korkak durumuna düşmek iyidir. Aslına bakarsan Martinez bana hiçbir şey yapmadı. Bu düello hiç doğru değil. Bu bir günah. Tanrı hepimizi cezalandıracak diye yalvarmıştı bana. Ben de ona bunun sokaktaki olayla hiçbir ilgisi bulunmadığını, kendisinin bir neden değil, bahane olduğunu, açıklaması olanaksız çok eski borçlarla ilgili bir erkek işi olduğunu anlattım. Dikdörtgen biçiminde küçük bir işlemeli kumaş parçasını boynuma astı. Bu annemin Zacatecas'tan gelirken taşıdığı Guadalupe Meryem'i muskası. Mucizeler yaratır. Saat tam 7'de Martinez'i desteklemeye gelen çete üyelerinin bindiği, kasapların mor rengine özensizce boyanmış 4 külüstür araba göründü. Ellerini pençe gibi yapıp yüzlerine götürme biçimindeki selam işaretiyle ve sırf kışkırtmak için erkeklik organlarını tutarak geçtiler önümüzden. İşler yolunda gitmezse korkunç bir patırtı çıkacağını tahmin ediyordum ve benim arkadaş grubum sayıca daha fazla olmasına rağmen dövüşmeye alışkın ve silahlı olan ötekiler karşısında hiç de korkutacak bir hasım değildi. Aralarında Martinez'i ayırt edebilmek için iki kez bakmam gerekmişti. Çünkü hepsi birbirine benziyordu. Aynı briyantinli saç biçimleri, aynı ceketler ve aksesuarlar, yürürken aynı kışkırtıcı salınmalar. Züppe giysisinden vazgeçmiş değildi. Hatta yüksek topuklu ayakkabılarını bile çıkartmamıştı. Oysa ben rahat giysiler içindeydim. O zamanlar kilise pazarından kullanılmış giysiler satın alabiliyordum sadece. Ve jimnastik ayakkabıları giymiştim. Avantajlarımı gözden geçirdim. Ben daha hızlı ve hafiftim. Aslında sadece iki rakip arasında bir yarış olsaydı kazanamazdım ama bu ölümüne bir düelloydu ve son anda cüret ustalıktan daha önemliydi. İlkokuldayken o iyi bir atletti. Oysa ben sporda her zaman şöyle böyle olmuştum. Ama bunu düşünmemeye çalıştım. Ekspres tam 7.15'te geçiyor. Aramızda 3 büyük adım farkla ikimiz aynı anda koşacağız. Beni itmeyesin diye pezevengin oğlu, ben trene daha yakın olurum. Sen istersen sana bu kadarcık ikramım olsun diye bağırdım herkes duysun diye. Avantaja ihtiyacım yok rezil gringo ibnesi. Öyleyse seç. Ya trene daha yakın koşarsın ya da daha arkadan çıkarsın. Daha arkadan çıkarım. Bir sopayla yere iki çizgi çizdim. O arada çete üyeleriyle başlarından Juan Jose, Morales olmak üzere arkadaşlarımın bazıları düelloyu karşı yandan izlemek üzere rayları geçiyorlardı. Raylara o kadar mı yakın? Korkuyor musun İbne? Diye küçümseyerek alay etti Martinez. Onun bu tepkisini hesaplamıştım. Çizgileri ayağımla silip daha geriye yeniden çizdim. Juan Jose Morales'le çeteden bir kişi bizi birbirimizden ayıran uzaklığı adımla ölçtüler ve tam o anda trenin düdüğünü duyduk. Bütün seyirciler ilerlediler, çetedekiler birbirlerine yakın bir blok halinde solda duruyorlardı, benim arkadaşlarımsa sağda. Carmen beni yüreklendirici son bir bakışla baktı ama perişan bir durumda olduğunu görüyordum. İşaretlerin üzerinde yerlerimizi aldık, belli etmeden boynumdaki göğüslüğe dokundum. Sonra da aklımı çevremdeki her şeye tümüyle kapatarak bütün dikkatimi kendime ve hızla yaklaşmakta olan o demir yığınına verdim. Gerilmiş bedenimle giderek artmakta olan gürültüye kulak vererek saniyeleri sayıyordum. Daha önce onca kez yaptığım gibi ben tek başımaydım trenin önünde. 3, 2, 1, şimdi! Ve ne yaptığımın bilincine varmadan ta içimde vahşi bir kükreme duydum. Bacaklarımın kendiliklerinden hareket eder gibi delicesine bir koşu tutturdular. Korkunç bir elektrik akımı tüm bedenimi dolaştı. Kaslarım zorlanmaktan çatlayacak gibi olmuştu. Korku kanlı bir perdeyle gözlerimi körletmişti. Trenin gürültüsüyle benim kendi haykırmam tenime girerek bütün bedenimi doldurmuş, tek bir korkunç çığlığa dönüşmüştüm. Üzerimde doğru gelmekte olan kocaman ışıkları fark ettim. O dev gibi okun yardığı havanın ve motorların yakıcı sıcaklığını tenimde hissettim. Madeni tekerleklerin raylar üzerinde çıkardıkları kıvılcımlar yüzüme sıçradı. bin yıl gibi gelen bir an geçti. Sonsuza dek donmuş bir zaman bölümüydü bu. Ve uçarken taş kesilmiş bir kuş gibi lokomotifin önünde havada dalgalanarak dipsiz bir uçurumun üzerinde asılı kalmıştım. Bedenimin her bir zerresi ileri doğru yapılacak o sıçrayışın beklentisi içinde gerilmiş, aklım ölümün kesinliğine takılıp kalmıştı. Ondan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Anımsadığım tek şey bitkin bir halde sıcak metal kokusunu ciğerlerime çekerek durmadan geçen o koskoca, upuzun, sonu gelmez canavarın öfkeli gümbürtesinden serseme dönmüş bir halde mide bulantıları içinde rayların öte yanında yuvarlanırken kendime geldiğimdi. Ve sonunda uzaklaşıp gittiğinde anormal bir sessizlik, kesin bir boşluk duydum. Karanlık beni tümüyle sarmalamıştı. Bir yüzyıl sonra Carmen'le Juan Jose beni ayağa kaldırmak için kollarımdan tuttular. Kalk Gregory, polis gelmeden gidelim buradan. İşte o zaman kafam bir anda aydınlandı ve akşamın alacakaranlığı içinde çocukların nasıl ana yola doğru koşarak kaçtıklarını, çetedekilerin mor otomobillerinin nasıl çılgın gibi yola çıktığını ve ortalıkta tek bir Allah'ın kulunun kalmadığını görebildim. Carmen'den, Juan Jose'den, üzerime kanlar sıçramış olarak benden ve Martinez'in her yana saçılmış parçalarından başka. 8. ayrımın sonu, sayfa 111.